İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink.
Ayrım 15.
Hakikaten gayri ihtiyari verdim bu cevabı. Çünkü bu, herkesin kimleri nasıl kapsayacağını, içinde ne gibi bir tehdit, korku ya da ürkeklik içerdiğini bilmiyorum ama iyi ki vermişim diyorum. Sonra da oturdum, düşündüm ve ben bugün bunu dostlarla paylaşmalıyım dedim. Dolayısıyla akademik olmayacak vereceğim sunum. Zaten alkışlı tepkinizden de belli. Böyle bir iddiam da yok. Ama ne yapayım ki, başlığım çok iddialı. Ermeni kimliğinde yeni cümleler. Tabii bu iddianın içini dolduracak kadar malzemem var. Yeniden kastım bugün ve bundan bir asır öncesi. Ondan önceki kimliğini ise hiç değinmek istemiyorum. Çünkü vaktim yetmeyecek. Ama 90 yıldan beri Ermeni kimliğinin cümleleri nedir? Bu kimliği belirleyen, tanımlayan cümleler nedir? Bunları paylaşmalıyım. Çünkü şu an bu cümleleri yazan insanlar karşımda ve 90 yıldır Ermeni kimliğinin cümlelerini yazanlar Ermeniler değil. Bu kimliğin cümlelerini yazanlar bizzat Türkeliler, Türkler, Kürtler ya da başka etnik unsurlar. Yani bu tarihi birlikte yaşayanlar. Dünden beri soykırım kelimesi üzerinde gidiş gelişler yaşandı. Baskınla Taner'in Erivan'dan kalan hesaplaşması biraz buradan yükseltti. Sosyal bilimde soykırım kavramı var mı yoksa hukuksal bir terim mi? Doğrusu siz bu tartışmaya devam edin. Hiçbir mahsuru yok ama geride başka bir şey var. Koca bir halk bu tartışmayı nasıl algılıyor ve o bahsettiğiniz kelimeyi acaba nasıl içselleştirmiş? Bir Ermeni halkı var. Bugün dünyanın dört bir yanına savrulmuş ve bunların kafasında içselleştirilmiş bir kavram var, bir tarih var. Nezaket edip adını size söylemeyeyim ama ne olduğunu anlatayım isterseniz. Adını sonra siz koyarsınız. Felsefede önemli bir tanım var. Canlı ile canlı varlık alanı arasındaki ilişki yaşamın bizatihi ta kendisidir. Ve yaşam bunun adıdır. Bu bütün canlılar için böyledir. Bitkiler içinde, hayvanlar içinde, insanlar içinde. Canlı, kendi canlı varlık alanıyla vardır, onun dışında yoktur. Onu oradan alır, bir yerlere altın tepside de taşısanız, siz onun varlık alanıyla ilişkisini kesiyor, onun kökünü kesiyorsunuz demektir. Bunun adı budur. Evet, tehcir böyle bir şey. Bu baktığınız ve anlatmaya çalıştığınız böyle bir şey. 4000 yıldan beri bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda kültür, uygarlık üreten insanlar, yaşadıkları topraklardan, şu ya da bu sebeplerden ötürü koparıldılar ve dünyanın dört bir yanına savruldular. Ölenler, kalanlar ve savrulanlar. Şimdi bu halkın bugüne akan kuşaklarının ruh halini ve 90 yıllık kimliğinin cümlesini eğer bu olay kökten kesiliş dolduruyorsa bunu yok sayamazsınız. Ama bunun adı şu olsun, bu olmasın diyemezsiniz. Bu algılanıştır, içselleştirilmiştir artık ve genetik koda işlenmiştir. Bunun adı nedir? Doğrusu hukuk uğraşsın artık. Adı bizim için önemli değil. Ama bizim yaşadığımız bu. Bakınız, bu ruh hali Ermeni kimliğinin bugün kırılmasını çok net açıklar. Ermeni dünyasından bahsediyorum. Bugün 8 milyona varıyor bu nüfus. Bunun sadece 2,5-3 milyon civarı Ermenistan'da yaşıyor. 5 milyondan fazlası ise dünyanın dört bir yanında. Bir miktar da Türkiye'de. Bu görüntünün önemli bir yanı şu. Bir halk, kendi devleti kurulmasına rağmen hala bugün dünyada var olma savaşı, kimliğini koruma savaşı veriyor. Bakınız, bunu böyle bir kaygısı olmayan insanların anlaması mümkün değil. Bir insan yaşarken normal yaşamıyorsa, günlük yaşamını var olmaya, yok olmamaya, tükenmemeye ayırıyorsa, işte bu Ermeni kimliğinin gerçek durumunu anlatır. Geçenlerde Erivan'a gittim. Dünyanın dört bir yanından gelen Ermenilerin bulunduğu bir konferans düzenlendi. Erivan sokakları Babilon'a dönmüştü. Uruguayca, Arjantince, Peruca, İngilizce, Arapça, Hintçe konuşan inanılmaz bir dil zenginliği meydana gelmiş. 90 yıl önce böyle bir şeyi bilmeyen, yaşamayan halk bugün Ermeniceyi nasıl kullanacağını bilmiyor. Yani kendi arasında kendi dilini kullanamıyor. Şu an size bir halkın yaşadığı dramı anlatmaya çalışıyorum. İşte bu Ermeni kimliğinin yeni hali, yeni oluşan cümleleridir. Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan 24 Nisan'da Erivan'da yapılan soykırımı anma konferansında bir konuşma yaptı. Ben o metnin tamamını temin etmenizi tavsiye ederim. Bu konuşma bütün dünyadaki Ermenilerin ruh halini yansıtan bir konuşmaydı. Ve konuşmasına şöyle başladı. Ben burada Türkiye'deki meslektaşlarıma sesleniyorum ve siyasetçi kimliğimi çıkarıyorum. Ben şimdi sizinle insan gibi konuşmak istiyorum. Konuşmasının arkası değil, asıl konum. Onun çağrısı benim için çok anlamlıydı. Çünkü hakikaten Oskanya'nın vurgulamaya çalıştığı, bırakın her şeyi, gelin şu meseleye biraz insanca yaklaşalım, insanca konuşalım temennisiydi. Böylece beklentisini çok net olarak ortaya koydu. Bu da gösteriyor ki Ermeni dünyasının kimliğini belirleyenler kendileri değil artık. Bunu artık Türkiyeliler, Türkler gerçekleştiriyor. Bu çok net bir durum. Bu bir yandan iyi, bir yandan da kötü. Birçok yazımda ve konuşmamda Ermenilere çağrıda bulunuyorum. Türk'ün sizi anlamasına bağlı kalmayın. Çıkın bu ruh halinden. Bu ruh hali iyi hal değil. Ama hiç para etmiyor. Biraz önce konuşmacılardan biri vapurda kendisine sorulan sorulardan bahsetti. Vapurda yolcular kendisine konferansta neler konuşulduğunu soruyorlarmış. Sadece onlar mı? Dünden beri Ermenistan'daki gazetelere, televizyonlara cevap yetiştirmekten boğazım kurudu. Herkes ne oldu, ne konuştular diye soruyor. Evet, bu merak aslında Ermeni kimliğinin ruh halinde çok net ortaya koyuyor. Bu konferans benim için çok önemli. Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye'li bir Ermeniyim. Bu konferansı böylece iki türlü algılıyorum. Bir tanesi şu, Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşme sürecinin bir parçası sayıyorum. Türkiye bu konferansla önemli bir eşik atlamıştır. İkincisinde ise Ermeni dünyasının ruh haliyle ilgiliyim. Onların bu konferans hakkında neler düşündüğünü de önemli buluyorum. Türkleri bıraktıkları noktada algılayan, halen 1915'te algılayan bir diaspora var. Türkiye değişmez, Türkler değişmez, onlar bunu kabul etmez, onlar laf anlamaz, onlarda vicdan yok düşüncesindeler. İşte bu konferansın yapılması onları Türkiye'de neler oluyor bağlamında olumlu yönde şaşkına çevirecektir. İşte bu iki açı benim için çok önemli. Bu iki açıda da kazanımlar elde etmek istiyorum. Türkiye demokratikleşmedikçe Ermeniler iyileşemeyecekler. Bu çok net. Bunlar ikiz ruhlar gibiler. Biri bir masada operasyon geçirirken öbürü de diğer tarafta onun için acı çekiyor. Bu halde hissediyorlar işte. Ben de bu yüzden Ermenilerle Türkler birbirleriyle ilişkileri açısından sürekli iki klinik vakadır derim. Biri paranoyasıyla, öbürü travmasıyla. Bu doğru bir tespittir. Peki ne olmalı? Çözümün ipucu ne? Zor bir soru bu. Dün bir hanımefendi konuşmasına benim alkışlayarak protesto ettiğim bir cümleyle başladı. İnsanların öldüğünden bahsediyorsunuz ama Osmanlı'nın kaybettiği topraklardan bahsetmiyorsunuz dedi. İnsan ve toprak kaybını özdeşleştiren bir anlayışı ortaya koydu. Evet, burada yapacak bir şey yok ama bir şeyi iyi anlamak lazım. Biraz önce size anlattığım o soykırımdan, hadi o kelimeyi kullanmamış olayım, o olan bitenden ne anlıyorsak, ne algılıyorsak size anlattım. Kökünden koparılmak. Çünkü bu kök öyle bir kök ki o toprakların dibine kadar iner, göğün üstüne kadar da çıkar. Burada 4000 yıldan beri yaşadığı topraklardan koparılan insanların Türkiye'ye bakışından bahsediyoruz. Bir öyküyle bitireyim. Hatta öykü değil, bizzat yaşanmışlık, bizzat ben yaşadım. Her yerde de tekrarlıyorum. Sivas'ın bir kazasından yaşlı bir bey telefonla aradı. Dedi ki, oğul, aradık seni bulduk. Burada bir yaşlı kadın var. Herhalde sizden. Kadın Allah'ın rahmetine kavuştu. Yakınını falan bulursan gönder, gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömelim. Peki amca, ararım dedim. Verdi adını soyadını. Beatrice Hanım diye biriydi. 70 yaşında. Fransa'dan oraya tatile gelmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum yakınlarını. Sonuçta biz birbirimizi biliriz. Çok azız çünkü. Gittim dükkanlarına sordum. Böyle birini tanır mısınız? Dükkandaki orta yaşlı kadın döndü. O benim anam dedi. Sordum. Annen nerede? Fransa'da yaşadığını, senede 3-4 kere Türkiye'ye geldiğini ama İstanbul'a ya uğradığını ya uğramadığını, doğrudan terk ettiği köyüne gittiğini anlattı. Anlattım kızına durumu. O da kalktı gitti. Ertesi gün telefonu açtı. Bulmuş ve tespit etmişti anası olduğunu. Ama ağladı birden. Ağlamamasını istedim. Naaşı getirip getirmeyeceğini sordum. Abi dedi. Ben getireceğim. Ama burada bir amca var. Bir şeyler diyor dedi ve telefonu ağlayarak amcaya verdi. Kızdım amcaya. Neden ağlatıyorsun kızı dedim. Oğlum dedi. Bir şey demedim. Kızım, anandır, malındır ama bana sorarsan bırak kalsın, burada gömülsün. Su çatlağını buldu, dedim. Ben işte o anda döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten, bu algılamadan döküldüm. Evet, su çatlağını bulmuştu. Doğrudur hanımefendi. Ermenilerin hakikaten bu ülkede, bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. O sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere 3 çakıl taşı bile vermeyiz diyordu. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım ve demiştim ki, evet, Biz Ermenilerin bu topraklarda gözü var. Çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim. Ekler: Ermenistan'dan Türkiye'ye çağrı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan'ın 23 Nisan 2005'te Yerevan'da düzenlenen Büyük Suç, Büyük Meydan Okuma, Soykırım ve İnsan Hakları başlıklı uluslararası 90. yıl anma konferansında Türkiye'ye yaptığı çağrının tam metni. Komşular olarak geçmişi aşmaya istekli olmalıyız. Vartan Oskanyan. Ulusal komisyon adına bu konferansa katılan herkese içten takdirlerimizi alenen ifade etmek isterim. Profesyonel ve organizasyona ilişkin danışmanlıklarından ötürü Zoryan Enstitüsü'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanda bu yıl bizimle birlikte olmak için Ermenistan'a gelen ve hepsi de ciddi işler ve zaman kısıtlamaları ile çevrili tüm bilim adamlarına, yazarlara, profesörlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Simgesellik herkesin üzerinde etkili. 90 yıl sonra tanıma ve önleme çağrısıyla buradayız ki 2015'te yalnızca anımsamak üzere toplanabilelim. Bu son iki günde konuşmacıların hepsi şu görüşü söylemenin çeşitli dokunaklı biçimlerini buldular. Soykırım insanlığa karşı en büyük suçtur. Gücün en aşırı noktadaki suistimalidir. Bizzat kendi halkının güvenliğini temin etmek görevi verilmiş kişiler tarafından vesayet sorumluluklarına ihanet edilmesidir. Hepimizin karşı karşıya olduğu insan hakları mücadelesi, bir hükümetin böylesi ahlaksızlığa ve insaniyetsizliğe muktedir olduğunu ve gerçekte de belli hükümetlerin soykırım yaptığını görebilmektir. Bir vakum içerisinde duran hiçbir ulusal tarih yoktur. Hiçbir ulus kendi tarihinden bütünüyle kaçamaz. Ancak onu aşabilir. Ancak aşmak için de tarihle hem içsel hem de başkalarıyla ilişkili olarak yüzleşmek gerekir. Ve bu başkaları da ortak bir hareketle kendi tarihleriyle yüzleşebilmelidirler. Başka bir deyişle Ermenistan ve Türkiye kendi tarihleriyle yüzleşmek zorundalar. Hem bağımsız olarak hem de birlikte. Ermenistan, Türkiye'nin bahaneleri bir yana bırakması ve hiçbir yere gitmeyecek olan ve tarihini de unutmayacak olan bir komşu ülkeyle normal ilişkiler içine girmesi gerektiğine inanıyor. Geçmişte ve halen birbiriyle sorumlu ilişkisi olan tek komşular bizler değiliz. Kederli anılar, azap verici bir geçmiş, karşılıklı şikayetler, kapanmamış hesaplar ve mağduriyetin süre gelen yaraları pek çok sınırda halkların ulusal bilincine eziyet veriyor. Bizim durumumuzda ülkelerimiz arasında biraz mesafe olması durumunda geçmişimiz ve geleceğimiz arasına da mesafe koyma şansımız olurdu. Ancak böyle bir lüksümüz yok. Aramızda bir boşluk, bir tampon yok. Tam burada dip dibe maruz kaldığımız büyük kaybı her an hatırlayarak yaşıyoruz. Ve tam da böyle birbirimize kapı komşu olarak yaşadığımız için geçmişi aşmaya istekli ve hazır olmalıyız. Fakat bunu ancak geçmişin iblisleri komşumuz tarafından da reddedildiğinde yapabiliriz. Dikkat ettiyseniz fail tarafından demedim. Ermenistanlılar failler ile bugünkü Türkiye hükümetini birbirinden ayırabilmektedir. 1915-1918 arasında Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni nüfusun 1/3 katledildi ya da sürüldü. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti olanları olduğu haliyle kınayabilmelidir. Kanıtlar çok güçlü, açık ve göz ardı edilemez bir konumdadır. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük azınlıklarından biriydi. Nereye gittiler? Bütün büyük anne ve büyük babalarımızın bir hileye ortak olması ve hikayeler uydurması mümkün müdür? Yıkıntıları halen Türkiye'de duran yüzlerce kilise ve manastırları inşa eden Ermenilerin yeni kuşakları nerededir? ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun tanık olduğu mezalime ilişkin raporu bir yalan mıdır? Neden Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda askeri bir mahkeme kuruldu ve neden bu mahkeme Osmanlı-Türk liderlerini Ermenilerin toplu kıyım emrini vermekten suçlu buldu? Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusunu yok etmeye yönelik planlarını belgeleyen bir düzine ülkedeki resmi arşivlerde yer alan binlerce ama binlerce belge nasıl açıklanacak? Türk tezi savunucularının bazen iddia ettiği gibi bu bir soykırım değil de doğuda Rusya İmparatorluğu sınırındaki sözde isyan halindeki Ermeni nüfusun savaş zamanı tehciri ise neden batı şehirlerinde Ermenilerin evleri yağmalandı ve yakıldı? İzmir ve İstanbul gibi deniz kıyısı kentlerindeki Ermeniler neden tehcir edildi? Teknelerce insan neden denize atıldı? Tehcircilinen bu mu? Yüzlerce aydını bir gecede toparlayıp öldürmek önceden tasarlayıştan başka bir şey olabilir mi? Eğer bir hükümet siyasi bir sorunu çözmek için kendi halkını öldürüyorsa bu soykırımdır.
Ayrım sonu.